Ayrım 19. Beni Sen Öldür. Maraş 78. Aziz Tunç. Sayfa 328. Maraş katliamı sanıklarından, ÜGD yöneticilerinden Mehmet Leblebici, 1976 yılında yaşanan pazarcık saldırılarının sorumlularından biri olarak yargılanmış olan bir öğretmendir. Ali Suna, pazarcık, Ali Bey Uşağı Köyü, 1958. Musa Suna, Maraş'ta gelişme gösteren bir Kürt Alevi girişimciydi. Hem pazarcık da köyünde çiftçilik yapıyor, hem de Maraş'ta ticaretle uğraşıyordu. Maraş'a köylerden başlayan ve hızla süren göç hep emekçilerin gelmesi şeklinde gelişmiyordu. Gittikçe büyüyen şehirde birçok sektörde iş alanları açılmaktaydı. Buna uygun girişimlerde bulunanlar da oluyordu. Musa Suna da ticaretle uğraşıyordu. Şehirdeki gelişmeye bağlı olarak çeşitli girişimlerde bulunmuş, bunun sonucunda bazı gelişmeler göstermişti. Musa Suna'nın bu gelişmesi beraberinde ona sosyal bir ortam yaratmıştı. Gerek şehrin bürokratlarından, gerek iş adamlarından ve esnaflarından birçok insanla tanışmış, böylece güçlü bir toplumsal çevre edinmişti. Pazarcık'tan şehre göçmüş olanlar içinde Musa Suna, bu anlamda ileri bir konum edinmiş olanlardan birisiydi. Buna uygun olarak çevresine karşı ilgili ve saygılı bir tutum içindeydi. Çevresine karşı ortaya koyduğu bu yaklaşım, Musa Suna'nın sevilip saygı görmesini sağlamıştı. Musa Suna'nın belirtilen özelliği onu demokrat kişi ve kurumlarla da yakın olmasına yol açmıştı doğal olarak. Şehri bir süre önce atanmış olan ilköğretim müfettişi Süleyman Metin bu durumdan dolayı Musa Suna'nın evinde oturuyordu. Ancak bu gelişmeler bazılarını da rahatsız etmişti. Katliamcılar Musa Suna'nın bir şahsiyet olarak hem ekonomik gelişmesinde hem güçlü bir sosyal çevre sahibi olmasından hoşnut değillerdi. Bu nedenle onu katliamın belli başlı hedefi olarak saptamışlardı. Şüphesiz bu durum katliamın tek ve gerçek nedeni değildi. Katliamlar ve özel olarak Maraş katliamı esas olarak tarihsel, stratejik ve konjonktürel sebeplerle yapılmıştı. Belirtilen neden katliamın pratik uygulama sürecinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin cenaze töreni, öncesi ve sonrası gelişmeler Süleyman Metin vasıtasıyla Musa Sunalar'ın evinde yakından takip ediliyordu. Musa Sunalar'ın toplumsal konumu söz konusu gelişmelere karşı ilgisiz kalmasına müsait değildi. Zaten Süleyman Metin müfettiş olarak meslektaşlarının vurulmasını, cenaze törenini ve sonrası gelişmeleri yakından biliyordu. Bu bilgileri çok yakın bir ilişkisi olduğu ev sahibiyle paylaşmıştı. Bütün bunların sonunda ortaya çıkan durum hiç iç açıcı değildi. Netameli bir şeyler dönüyordu. Zaten bir süredir Maraş'ta bir dizi saldırı olmuştu. Üstelik bu saldırıların hepsi örgütlü, planlı ve siyasal saldırılardı. Bu durumda öğretmenleri vurulması öncesinde Çiçek Sineması'na atılan patlayıcı ve sonrasında iş yerlerine yapılan saldırılarda hesaba katıldığında arka arkaya meydana gelen bu saldırıların bir planın parçası olduğu açıkça görülmekteydi. Gece boyunca Süleyman Metin ve Musa Suna ve evde bulunan diğerleri bunları konuştular. Bu konuşmalardan sonra vardıkları sonuç dikkatli olmak ve sabırla beklemekti. Devletin mutlaka saldırıları önleyeceğini düşünüyorlardı. Saldırılara maruz kalan bir grup insanın kendilerini ilgilendiren bu sıcak gelişmeye dair kendi aralarında yaptıkları bu bölük pörçük sohbetlerde herhangi bir sonuç çıkması söz konusu değildi zaten. Buna rağmen dışarıda yapılan saldırı hazırlıklarını önlemek için yapabilecekleri bir şeylerinin olmasını çok isterlerdi. Süleyman Metin'i ve Musa Sunay'ı hedefe koymuş olan katliamcılar 2 gün önce mahallede bir kahveyi bombalamışlardı. Cenaze töreninden sonra mahallede gösteri yaparak bazı Alevi evlerine saldırmışlardı. Aynı mahallede komşu olan bir katliamcının evinde toplantı yapmışlardı. İlk toplantı cenaze töreninden sonraki gelişmeler üzerine yapılmıştı. Bu toplantıda cenaze töreninde olanlar çarpıtılarak camiye bomba konduğu ve benzeri yalanlarla anlatılmış, toplantıya katılan katliamcılar ajite edilmişti. Burada alınan karar gereği sabahleyin başta Musa Sunan'ın evini olmak üzere saldırı planlaması yapılmıştı. Devamında saldırmak için hedefe koydukları başka evler de bulunmaktaydı. Bütün bu planlamalar hiçbir takılmaya, aksamaya uğramadan harfi harfine uygulanmış ve pratikleştirilmişti. Önce Süleyman Metin'in evine saldırılmıştı. Arkasından Musa'ların evine saldırılmaya başlandı. Zaten aynı binanın birisi alt katında, diğerleri üst katındaydılar. Musa Sunalar'ın evinde uzun süren bir çatışma süreci yaşandı. Direndi ev halkı. Güçleri yettiğince ancak yeterli olanaklarının olmaması direnişin devam etmesini olanaksızlaştırmıştı. Musa Sunalar'ın evindekilerin teslim olması için çağrılar yapılmakta, saldırganlarca ve sürekli olarak. Musa Suna, Musa Funda'nın vurulmasından sonra onun tüfeğini dışarıya alarak eşi Elif Suna ile birlikte teslim oluyoruz dedikten sonra kıyam yaşanmıştı. Ali evden çıkmaya fırsat bulamadı. Balkona çıkmıştı. Elif Ana saldırganlarla pazarlık yaparken yaralıydı. Saldırganların eline düşmek istemiyordu. Ali'nin kurtulacaklarına dair umutları artmıştı. Öyle olmadı. Mevzilendikleri evlerden Sunaları gözetleyen katliamcılardan birisinin uzun namlu silahından çıkan bir kurşun saplandı Ali'nin göğsüne. Ayaktaydı Ali, düştü. Bir eli yarasındaydı. Yarasının üstündeki elinin avucu kan dolmuştu. Bu gelişmeden sonra katliamcılar içeriye girdiler. İçeridekileri teslim olarak dışarı çıkartıyorlardı. Bir sıra halinde dizmişlerdi içeridekileri. Her birisinin yanında, önünde, arkasında saldırganlar vardı. Nizami bir teslim alma görüntüsü vermek istiyorlardı. Askerde öğrendikleri gibi. Ancak nizami bir teslim alma görüntüsü çıkmadı ortaya. Hem evden çıkarlarken hem daha sonra oluşan karışıklıklardan dolayı böyle bir görüntüyü gerçekleştiremedi katliamcılar. Ayrıca içeridekiler dışarı çıkar çıkmaz kaçmaya çalıştıkları için de bu mümkün olamadı. Yoksa bir kurşuna dizme durumu yaşanabilirdi. Ali'nin babası Musa Suna başka bir tarafa kaçmıştı. Annesi çıldırmış gibiydi. Ağlıyor, üstünü başını paralıyor, saçlarını yoluyordu. Yerde yatan ölülerin, yaralıların başında dolanıp duruyordu. Kardeşleri Fazlı önde, Fikri arkada, Mehmet ortada kaçmaya çalışıyorlardı. Fazlı arkadan vuruldu ama kaçmaya devam etti. Mehmet arada kurtulacak gibi görünürken o da vuruldu ve düştü. Ali vurulduğu yerde etrafına bakıyordu yerinden fırlamış gözlerle. Ne aradığını, nereye baktığını bilmiyordu. Aman dileyecek hali de yoktu. Vurdular hemen. Yere düştüğünde eşi Bese'yi, Esma'yı ve bebeğini düşünüyordu. Zaten onu kurtarmak için kaçıyordu. Belki asker getirecekti, belki eşi Bese'yi, Esma'yı doktora götürebilecekti. Bebeği çıkmıyordu aklından. Her gece eşi Bese ile birlikte onun annesinin karnındaki kıpırdanışlarını izliyorlardı. Bese'nin karnına koyarak bebeğin hareketlerini izlediği eline bakmak istedi. Yaralıydı, bakamadı. Acılarını unutmuştu. Eşini ve bebeğini hatırlamak güç vermişti Ali'ye. Kalkmaya çalıştı. Sopalarla vurmaya devam ettiler. Vurulan darbelere karşı kendisini korumaya çalışırken kaybetti kendisini. Yerden kalkamadı, sağ böğrüne, ölümüne vurulan bir dahreyle ciğeri parçalanmış, soluğu kesilmişti. Kafasında sayısız briketler parçaladılar. Silahlar patladı üzerine, üzerine. Sonra karanlık, sessizlik ve hiçlik. Ali ölmüştü. Ali, Musa ve Elif çiftini yeni evlendirdikleri oğluydu. Evin en gözdesiydi. Musa da annesi Elif de oğullarına her baktıklarında işleri eriyordu. Onunla gönülüyor, onunla övünüyorlardı. Bir süre önce görkemli bir düğünle evlendirmişlerdi. Henüz çok gençti ama o yıllarda gençlerin uzun süre bekar bekletilmesi uygun kabul edilmezdi. Ali, eşi Besey, Esma ile mutluydu. Birbirlerini seviyorlardı. Sevgilerini anne babalarının yanında çok gösteremeselerdi. Yine de Ali bu sevgisini her fırsatta göstermeye çalışıyordu. Ali çevresinde seviliyor, belli bir saygı görüyordu. Herkes onun ölçülü ve dikkatli davranışlarına hayranlıkla yaklaşıyor, onu bu tutumundan dolayı takdir ediyordu. 8 aydır heyecanla bebek bekliyorlardı. Bebeklerini çok merak ediyor, onu nasıl sevecekleri, nasıl büyütecekleri konusunda sayısız senaryolar oluşturuyorlardı. Ali'nin annesi Elif Ana'nın bebek için yaptığı hazırlıkları, aldığı eşyaları konuşuyorlardı sık sık. Daha çok da erkek mi olacak, kız mı olacak tartışması yapıyorlardı. O yıllarda henüz anne karnında bebeklerin cinsiyetini belirlemek mümkün olmadığı için bu konu en büyük merak konusuydu. Ali eve gelmeden her defasında eşine hediyeler alıyordu. Ayrıca Bese'nin iyi beslenmesi için gerekli yiyecekleri alıyor, bunları kendi eliyle yedirmeye çalışıyor, olmadı Bese'nin, Esma'nın yemesi için ısrar ediyordu. Bebek için aldıkları o kadar çok eşya vardı ki Besey, Esma her gün sipariş veriyordu. Ali de her gün verilen siparişleri alıp getiriyordu babasına göstermeden. Annesi olanları biliyor ve destekliyordu. Aslında içten içe mutlu oluyordu. Torunu olacaktı. Onun sevinciyle hiçbir şeye ses çıkartmıyor, sevinerek izliyordu. Hele bir doğsun torunum, ona neler alacağım diyordu Ali ile Besey'e. Ali eşi Besey ve 8 aylık adı konmamış bebekleri katledildiler. Elif Ana beklediği o torununu göremedi. Onunla birlikte 2 oğlunu, gelinini, kızını, yeğenini ve yardıma gelen komşusunu kaybetti. Ailenin kaybedilen fertlerinin mezarları kendi köylerindedir. Katilleri bulunamamıştır. Sadece katliama katılanlara cürme yalnız iştirakten hafif cezalar verilmiştir. Yezid Mervan kıydı sana. Bak yarandan akan kana. Hüseyin gibi şehit düştün. Vay mazlum Ali divane. Dedesi Mehmet Sunan'ın Ali'nin mezar taşına yazdırdığı dörtlük. Katliamcı mekanizmanın yerel unsurları katliamdan önceki son 15 günde her gün Maraş'a gelen katliamcıları saat 15'te otobüslerden alıp mahallelere yerleştiriyorlardı. Basından. Mehmet Suna, Pazarcık Ali Bey Uşağı 1960. Mehmet Suna, Sakarya Mahallesi'nde katliamın hedef ailelerinden olan Musa ve Elif Sunaların oğludur. Musa Sunaların söz konusu hedef evi sokağın içinde iki katlı bahçeli bir evdi. Süleyman Hoca'nın evine saldırıldığında Sunaların evine de saldırılmış oluyordu. Oraya en büyük saldırıyı planladıkları için ilk işi olarak Süleyman Hoca'ların işini bitirmek istemişlerdi. Hoca'nın evini ateşe verdiklerinde Sunaların evi de yanmaya başlamıştı. Böylece onlar da katliamın çemberine alınmış oluyorlardı. Süleyman Hoca'nın evine saldırı yapılırken Musa Sunan'ın evinden de saldırılara karşı hazırlıklar yapılıyor, Süleyman Hoca'ya yardımcı olunmaya çalışılıyordu. Bu arada Musa Funda gelmişti Sunaların evine. Saldırganlar Esat evlerinden biri olarak belirledikleri, Sunalara karşı öfkelerini ve kinlerini gizlemiyorlardı. Hocanın evini ateşe vermek için atılan paçavralardan Musa Sunan'ın evine de atılıyordu. Musa Sunan'ın evinde silahla karşılık verildiğini gördüklerinde beklemedikleri bu durum karşısında daha dikkatli olmak zorunda kaldılar. Musa Sunan'ın evinin camları kırılmış, perdeler ya yanıyor veya düşmüştü pencerelerden. Böylece evde gizlenmeyi sağlayan önemli bir olanak yok olmuştu. Dışarıdan atılan taşlara, silahlara karşı açıkta kalmışlardı içeridekiler. Görünmemek için evin çeşitli odalarının kuytu bölümlerinde saklanıyorlardı. Evin genç erkeklerinden Mehmet Sunan ne olup bittiğini bilmiyor, anlamıyor, çırpınıyordu bu yaşananların ne olduğunu anlamak ve korunmak için. Can pazarıydı yaşanan. Şiddetli bir bilgilenme, korunma ve ilgi ihtiyacı duyuyordu. Süleyman Metin'in evi ele geçirilmişti. Süleyman Hoca öldürülmüş, eşi ağır yaralanmıştı. Kızlarını ganimet olarak almak istemişler, ancak Türk Sünni bir komşu sahip çıkmıştı. Kurtulmalarına yardımcı olmuştu. Ev yanıyordu. Katliamcılar dinlenmek ve namaz kılmak için katliam molası vermişlerdi. Onlara katliamcılarından birileri yemek ikram etmişti. Katliamcıların bir bölümü de Musa Sunalar'ın evinin önünden ayrılmamıştı, kaçmalarını engel olmak için. Onlar esas olarak saldırıyı düşük yoğunluklu olarak sürdürüyorlardı. Saldırının yakıcı havasını soğutmak, heyecanı azaltmak istemiyorlardı. Namazdan sonra geldiler, esas katliamın icracıları. Klasik teslim ol çağrılarıyla başladılar katliam saldırılarına. Musa ve Elif Suna insanüstü bir çaba içindeydiler. Elif Suna bazen saldırganlara bir şeyler anlatmaya çalışıyor, bazen içeridekileri sakinleştirmek için uğraşıyordu. Saldırı şiddetlenerek devam ediyordu. Dışarıdakiler bağırıyor, içeri girmek için uğraşıyorlardı. Evin dört bir yanı katliamcılarla çevriliydi. İçeridekiler ölümün pençesinde kıvranıyorlardı. Evin çeşitli yerleri tutuşmuş yanıyordu. Musa Funda vurulmuş yatıyordu ortalık yerde. Musa Sun'a yardım getirebilirim umuduyla evin bir penceresinden atlamış gitmişti. Elif Ana teslim olmak için katliamcılardan güvence istiyordu. Ölüm ve melanet yağıyordu. Her ölüm bir öncekinden daha çok acı veriyordu. Fidan vuruldu, Aziz onunla birlikte. Arkasında 8 aylık bebeğiyle birlikte Esma ve eşi Ali Sun'a düştüler birer köşede. Bir evde bulunan gencecik bir avuç insan arka arkaya düşüyor, birer çiçek gibi kopartılıyorlardı hayattan. Sunaların birkaç saat öncesine kadar yaşamlarının bütün güzelliklerini paylaştıkları evleri bir ölüm ve cehennem çukuruna dönüşmüştü. Her tarafta bir ölü, bir yaralı yatıyor, aynı anda ev yanıyordu. Evin içi savaş alanı gibiydi. Saldırılar yoğunlaştıkça içerisi dayanılmaz olmuştu. Mehmet Fidan'ın yanındaydı. Fidan onu yanlış hareket etmekten alıkoyuyordu. O da Fidan'a güveniyor, Fidan'ı çok seviyordu. Ona hiç kıyamıyor. Onun gözlerinin içine sevgiyle bakmak onu fazlasıyla mutlu ediyordu. Evin içinde en çok değer verdiği dostu, arkadaşı, sırdaşı, kardeşi Fidan'dı. Mehmet saldırı sürerken saldırganlara karşı evin savunulmasında da elinden geleni yapıyor, yapmaya çalışıyordu. İçeride bulunan çok sayıda insanın her biri bir tarafa koşturuyor ancak hiçbir şey yapamıyordu. Mehmet Fidan'ın, Esma'nın ve Aziz'in vurulduğunu gördüğünde can pazarının ne demek olduğunu anlamıştı. Mehmet çırpınarak ve çığlık atarak atıldı vurulan Fidan'ın üstüne. Gök gürlemesi gibiydi Mehmet'in haykırışı. Ağlıyor mu, bağırıyor mu belli olmayan bir ses çıkartıyordu. Fidan'ın bedenini kucaklamış, kendi bedenine yerleştirmek istiyordu sanki. Fidan'ın akan kanı Mehmet'in üstünü kırmızıya boyamıştı. Mehmet kucakladığı Fidan'ı bırakamıyordu. Hepinizin kökünü kazıyacağız. Caniler içeri girmişlerdi. Hepinizin kökünü kazıyacağız diyordu birisi. İçeridekilerin her birisinin başına onlarcası birikmiş, onları dışarı çıkartmaya çalışıyorlardı. İçeridekiler Mehmet'i Fidan'dan zor koparttılar. Mehmet'i kız kardeşinin cenazesinin üstünden kaldırıp ölüme götürmek için ona yalan söylüyorlardı. Mehmet esir alınmış diğerleriyle beraber dışarı çıkartılıyordu. Merdivenlerden inerken sıkılan bir kurşunla yaraladılar Mehmet'i. Yukarıda katledilenlerin cenazelerini indirmeye çalışmışlardı. Bese yaralı olduğu için özellikle onu indirmişlerdi. Ali'yi de bu arada indirenler olmuştu. Musa Funda'nın ve Aziz Tüzü'nün cenazesi yanan evin içinde, yani yangında kalmıştı. Aşağı indirdikleri ve esir muamelesi yaptıkları Musa Sunan'ın eşi Elif Sunan'ın da içinde olduğu kadınları ganimet olarak görüyorlardı. Onları bir eve teslim ettiler, daha sonra gelip alacağız diye. Evin sahibi Musa Sunan, evin penceresinden atladıktan sonra yaralanmış, yaralı olarak yakında bulunan bir ahıra saklanmıştı. Dışarıda olanları göremiyor, ancak yüreği yanıyordu. Çıkıp çocuklarına yardım etmek istiyordu. Yaralıydı, ayrıca dışarıda kan akıyor, ölüm yağıyordu. Erkeklerden sağ kalan Fazlı, Mehmet ve Fikri kardeşleri ortalarına aldılar. Esirlerinin ölüm biçimine karar vermeye çalışıyorlardı. Fikri, Fazlı ve Mehmet, içinde tutuldukları çemberde ölüme en yakın, hayata en uzak bir yerde olduklarını biliyorlardı. Babalarını ve ağabeylerinin ve bütün olanları düşünüyorlardı. Hepsi bir anda ve hızlı bir film şeridi gibi geçiyordu kafalarından. Katliamcıların ölüm biçimini belirlemekle ilgili yaptıkları tartışma devam ederken, bir fırsatını bulup üç kardeş birlikte kaçmaya başladılar. Birbirlerini takip ederek kaçıyorlardı. Mehmet'i bir briket atölyesinin yanında yakaladılar. Bırakmadılar, kaçamadı Mehmet. Ellerine aldıkları briketlerle özellikle kafasına vuruyorlardı. Mehmet ellerini siper ederek kendisini korumaya çalışıyordu. Ancak hiçbir faydası olmuyordu bu çabaların. Yerlerde süründürerek, ellerindeki baltalarla, dahrelerle, sopalarla vuruyorlardı Mehmet'e. Biriktirdikleri kim ve öfkeyle esir edildikleri hınçla vuruyorlardı. Mehmet yerdeydi. Mehmet'in elleri de kafası da ezilmişti. Mehmet'e biriket vuranlardan birisinin oğlu Mehmet'in yaşıtıydı. O biriketi kaldırıp bütün hızıyla Mehmet'in kafasını vurmak için kaldırdığında Mehmet ellerini kafasından ayırdı ve gözlerinin içine baktı katilinin. Bir an şaşırdı katil. Elinde kaldı biriket. Mehmet ısrarla ve sert sert bakmaya devam etti. Bu bakışlar Mehmet'in son bakışlarıydı. Katil elindeki biriketi Mehmet'in kafasını daha hırslı, daha düşmanca vurdu. Tekrar tekrar vurmaya devam etti. Bütün tarihsel ezilmişliğinin acısını çıkartmak istercesine. Mehmet Allah için ve Müslüman olmadığı iddiasıyla öldürülürken, "O Allah'ını seven yok mu, Müslüman olan yok mu, beni öldürüyorlar," diye bağırıyordu. Mahallenin tamamı sokaktaydı. Kadınlar evin yanması ve insanların öldürülmesi için yaptıklarının mükafatını devşiriyorlardı. Mehmet'i ne duyan vardı ne de dönüp bakan. Mehmet'e vurmaya devam etmekten vazgeçtiklerinde Mehmet'in kafatası parçalanmıştı. Mehmet bağırmıyor, hareket etmiyor, ses çıkartmıyordu. Mehmet'in öldüğünü görmüyorlardı vurmaya devam edenler. Yüzü kandan belirsiz olmuş, gözleri görünmüyordu. İşlerinin bittiğini düşünen katliamcılar gitmeden önce Mehmet'in ceplerini boşalttılar. Yağmalamak için parçaladıkları elbiseleri kan içindeydi. Bacaklarını karnına doğru çekmiş. Öylece yatıyordu Mehmet. Fazlı kaçarken bacağından bıçaklanmıştı. Böylece kaçmasını önlemek istediler. Ancak o kurtulmayı başardı. Fikri yakalanmadı. Kaçarak bir tanıdıklarının evine gitmeye çalışıyordu. Onların evini sarmışlardı katliamcılar. Fikri'nin kurtulmasını sağlayan askerlerin oraya gelmiş olmalarıydı. Askerlere sığınarak kurtulabilmişti Fikri. 3 gün ailesinden habersiz, ailesi ondan habersiz, başkalarında kalmıştı. Bu arada aile Fikri'nin de öldürüldüğünü düşünmeye başlamıştı. 3 gün sonra evine gidebildi Fikri. Musa Sun'a saklandığı yerden bir Türk ve Sünni komşusu tarafından alınarak evine götürülmüştü. Musa yaralıydı ve katliamcılar tarafından öldürülmek için aranıyordu. Bunca katliam yapmış olanların Musa Sunay'ı öldürmeden bırakması düşünülemezdi. Onlar Musa'yı ararlarken Musa Sunay'ı evine alan Türk ve Sünni komşusu Musa'yı kurtarmanın çaresine bakıyordu. Bu amaçla Musa Sunay'a çarşaf giydirmiş ve bir araba bularak hastaneye götürmek için yola çıkmıştır. Yolda önleri kesilmiş, bunun üzerine Türk ve Sünni komşu taksinin içindeki kadının Annesi olduğunu, hastaneye götürdüğünü söyleyerek Musa Aslan'ı kurtarmayı başarmıştı. Kim bilir katliamdan kaç zaman önce katliamcılar tarafından hedef olarak belirlenmişti Musa Aslan'ı ve ailesi. Katliamcılar burada saatlerce süren kapsamlı ve vahşi bir katliam gerçekleştirmişlerdi. Evde katliam esnasında 12 kişi bulunuyordu. Saatlerce süren katliamdan sonra evde bulunanlardan 5'i katledilmişti. İkisi yaralıydı. Geriye kalan kadınlar esir alınmışlar, bekletiliyorlardı. Katliamdan sonra ganimetlerini paylaşacaklardı. Daha sonra askerler gelip kurtarmışlardı kadınları bu zilletten ve esaretten. Bütün bunların yaşandığı bir gün boyunca Maraş'ta, devlette, devletin güvenlik güçleri de yoktu. Her şey katliamcıların kontrolünde, her yer katliamcıların elindeydi. Mehmet Sunan'ın mezarı kendi köyündedir. Ancak tüm katliamın yargılanmasında olduğu gibi Mehmet'le ilgili yargılamadan da hakkaniyeti bir sonuç çıkmamış, katilleri bulunamayarak yargılanmamışlardır. Hiç unutmam Mehmet seni, toprak oldu nazikliğini. Deden sana misafirdir, çok yakında bekle beni. Dedesi Mehmet Sunan'ın Mehmet'in mezar taşına yazdırdığı dörtlük. Bir evde 120 kişi barınmaya çalıştık. Etraftan silah sesleri geliyordu. Çocuklar acıkmış ağlıyor, kadınlar onları susturmaya çalışıyorlardı. Her an toplu bir katliam yaşayacağımızı düşünmek tek başına bir katliamdı. O anı hatırlamak bile istemiyorum. Düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum. Katliam tanığı. Besey, Esma Suna, Pazarcık, Ali Bey Uşağı Köyü, 1958. Esma'nın asıl adı Besey'dir. O yılların bir alışkanlığı olarak köylerde verilmiş olan orijinal Kürtçe isimler yerine şehre uymak amacıyla Türkçe isimler kullanılıyordu. O yıllarda özellikle bölgede bu asimilasyon yöntemi oldukça etkili olmuştu. Bu durumda onu bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Ne yazık ki o günden bugüne bu konuda herhangi bir düzeltme de yapılamamış, buna gereken özen gösterilememiştir. Orijinal Kürtçe bir isim olan Besey adı da bu nedenle Esma olarak değiştirilmişti. Biz bu metinde daha çok Besey'i kullanacağız. Besey Musa ile Elif Suna'nın oğulları Ali Suna ile evliydi. Henüz yeni evlenmişlerdi. Besey ilk çocuğunu doğurmanın heyecanını yaşamaktaydı. Eşiyle birlikte sessizce bebeklerini sevmekte, ona neler alacaklarını konuşmaktaydılar. Eşinin anne babasıyla aynı evde oturuyor olmalarını getirdiği bir dikkat ve özene ihtiyaç vardı. Genç ve yeni gelin olarak onlara karşı saygı gösteriyor, bebekle ilgili konuları açıktan konuşmamaktaydı. O dönem gençlerin büyüklerinin yanında aleni olarak bebeklerini sevmeleri ayıplanırdı. Eski kültürün bir uzantısıydı bu. Akşam odalarına çekildiklerinde yaptıkları en önemli iş bebekleriyle ilgilenmekti. Her ikisi de ellerini Besey'in karnında dolaştırıyor, onunla konuşuyorlardı. Bu konuşmalarda asıl konu daha çok bebeğin erkek mi kız mı olacağıydı. Ali ellerini Besey'in karnında dolaştırarak oğlum nasılmış derken Besey önce kızıyor, yok bebek kız olacak diyordu. Ardından neyse sağlıklı olsun da oğlan mı kız mı fark etmez diye ekliyordu. Doğumun son günleriydi. Sayılı günler çabuk geçerdi. Şunun şurasında ne kalmıştı ki bebeklerin kucaklarını almaya? Beşi kalmışlardı yeni modellerden. Oldukça da pahalıydı. Ama olsundu. İlk bebekleriydi. Böyle bir durumda harcanacak paranın hesabı mı yapılırdı? Üstelik böyle bir hesap yapmalarına gerek duymayacak kadar iyiydi durumları. Azalan günleri sayıyorlardı. Ali sabah çıkıp akşam geliyordu. Onun için günler kolay geçiyordu. Besey için öyle olmuyordu. Zamanın geçmesi zordu. Evin içindeki herkes Besey'e yardım ediyor. Besey'i yormamaya özen gösteriyorlardı. Bir çiçek gibi üstüne titriyorlardı Besey'in. Bir iş oldu mu kalkma diyordu kaynanası Elif Ana. Ne lazımsa ben yaparım kızım diyordu. Sen ilk bebeğini doğuracaksın. Çok dikkatli olman lazım diyordu. Bir gün önce öğretmenler öldürüldüğünde Ali ebe biraz geç gelmişti. Besey kaygılanmıştı. Geldiğinde kızdı Ali'ye. Bebek sana kızıyor diye söyledi söyleyeceklerini. Hem ona baba olduğunu hatırlatmaktan mutlu oluyordu böylece. Ali üzüldü. Bebeğin varlığını yeterince dikkate almadığını fark etti. Özür diledi. Bir daha yapmayacağını söyleyerek kendisini affettirmeye çalıştı. Besey güldü. Affetmişti. Yaptığı küçük hilenin sonuç vermiş olmasına da sevindi. Son günlerde Maraş'ta birçok saldırı olmaktaydı. Cenaze töreninde ortalık bir kez daha karışmıştı. Ali eve gelirken sokakta slogan atarak dolaşıyorlardı. Ortalık kötüydü. Evde bu durumu değerlendirdiler. Geç saatlere kadar oturuyorlardı. Alt kattaki kiracıları müfettiş Süleyman Metin de aynı kaygıları taşıyordu. Cenaze törenine çok kötü bir saldırı olmuştu. Böyle kapsamlı bir saldırı beklenmiyordu. Musa Suna da Süleyman Metin de CHP'nin hükümette olmasını güvenlik açısından olumlu görüyorlardı ama bu hükümette böyle bir saldırının yapılabilmiş olması onları ürkütmüş, kaygılarını büyütmüştü. Olacakların çapını belirleyemiyorlardı. Daha çok gençlerin bir taşkınlığı olarak görüyorlardı. Belki de böyle görmek istiyorlardı. Böyle düşünmek rahatlatıyordu. Akşam konuşurlarken çoğunlukla bu şekilde değerlendiriyorlardı. Ancak arada yakın tarihlerdeki Sivas ve Malatya olayları akıllarına geliyordu. Üstelik daha 2 yıl önce Pazarcık'ta yaşanmıştı böyle bir saldırı. Bunları düşündüklerinde durumun vahametini görebiliyorlardı. Ancak yine de olayların o kadar büyümeyeceğini düşünmek daha rahatlatıcıydı. Evde adı konmamış bir durgunluk içinde yapılıyordu her şey. Yemek sessizce yeniyor, çay sessizce içiliyor, hareketler ölgündü. Çocuklar bile ses çıkartmamaya çalışıyorlardı, tembihlenmişler gibi. Ya hiç oynamadan bir köşeye kıvrılmışlardı ya da kendi kendilerine oynuyorlardı. Ölü toprağa serilmişti sanki ortaya. Her oda ve salon doluydu. Kiminde çocuklar vardı, kiminde genç kadınlar. Salonda erkekler ve diğer kadınlar oturuyorlardı. Sokaktan saldırganların sesleri geliyordu. Komşusunun evinde yapılan toplantıdan ayrılanlar diğerleriyle buluşuyor. Sanki kendilerinden başka kimse yokmuş, sanki buraların tek hakimleriymiş gibi bağırıp çağırıyor, gösteri yapıyor, slogan atıyor, evleri taşlıyorlardı. Yani hiçbir şey normal değildi. Besey odasındaydı. Yatağın üstüne sırt üstü yatmış, elleriyle karnındaki bebeğini okşuyordu. Her gün yaptığı gibi gün sayıyordu. İçinden bir gün daha eksildi diyerek sevindi. Birkaç gün önce çarşıda gördüğü bir bluzu hatırladı. Onu alacaktı bebeğine. Ortalık sakinleşseydi vidanı gönderecek, o bluzu aldıracaktı. Odanın havası soğumuş gibiydi. Yorganın içine girmeye hazırlanıyordu. Yavaşça kapı açıldı ve Ali girdi odaya. Beseyi doğrulmaya çalışırken Ali elinden tuttu, kaldırdı Beseyi. Yatakta yan yana oturdular bir süre. Bebeklerini sevdiler. Besey beğendiği bluzdan söz etti. Ali yapılan saldırılardan konuştu. Yataklarına girmeye hazırlanırlarken dışarıda gürültüler devam ediyordu. Besey yatağa girmiş, elleri karnındaki bebeğindeydi. Ali eğilip öptü eşini ve bebeğini. Uyumaya çalıştılar ses etmeden. Ancak Ali sabaha kadar uyuyamadan, bir çözüm bulamadan dönüp durdu yatağın içinde. Besey durumun vahametini bilse de daha çok bebeğini düşünüyordu. Uyudular mı, uyumadan mı geçti vakit anlayamadılar. Sabah olmuş, ev halkı yavaş yavaş salona dolmaya başlamıştı. Her kalkan pencereye bakıyor, gördükleri karşısında huzursuz oluyordu. Dışarıda bakkalın, caminin ve marangozun kapısında toplanmış, hazırlanıyorlardı. Her şey açıktan yapılıyordu. Sopaları ellerinde, silahları bellerindeydi. Bağırtıları ve hareketleriyle saldırı hazırlığı yaptıklarını gösteriyorlardı. Her gün içinde yaşamı paylaştıkları sokak ölüm, kan ve gözyaşı kokuyordu. Çok sürmedi hazırlık yapanların sabırsızlığı, gerginliği sona erdi. Sloganlarla Allah Allah diyerek tekbir sesleriyle başladı saldırılar. Evin her tarafına ateş ediliyor, paçavralar atılıyordu yangın çıksın diye. Evde bulunan herkes kendilerinden önce Besey'i korumaya çalışıyorlardı, en güvenli yerde saklamak için uğraşıyorlardı. Fidan'la birlikte saklanmışlardı. Besey ilk yarayı saklandıkları yerde pencerelerden gelen bir kurşunla aldı. Telaşlandı herkes. Besey yaralanınca iki canlıdır diye. Hemen yaralı Besey'i salona taşıyarak dışarı çıkartmaya çalıştılar. Doktora götürmek istiyorlardı. Elif Ana teslim oluyoruz, gelinimi de vurdunuz, bari bırakın da doktora götüreyim diye bağırıyor, çırpınıyor, yalvarıyordu. İçeri giren saldırganlar yerde yaralı yatan Besey'i ve aldığı yaraya rağmen bebeğini korumaya çalışan çabasını fark ettiklerinde öldürün şunu diye bağırmışlar. Arkasından da piçini de öldürün diyerek saldırmaya devam etmişlerdi. Aynı anda Besey'e yakın olan bir katliamcı ayaklarıyla tepelemeye çalıştı Besey'i. Besey yana dönerek kurtuldu tepelenmekten. Bu arada evin içinde öldürülenler, yaralılar vardı. İçeri giren saldırganlar herkesi esir almışlardı. Elif Ana çırpınıyor, bağırıyor, koşturuyordu. Yaşadığı felaketin ağırlığını ve acısını azaltmak için bir şeyler yapmaya çalışıyordu. O da yaralanmıştı gözünün üstünden. Yarasından akan kan yanaklarından süzülerek iniyordu göğsüne. Bazen gözüne doluyor, görmesini engelliyordu. Ali bir yandan ellerinde silahları kendisini teslim almış olan saldırganla uğraşırken bir yandan da eşi Besey'i gözlüyordu. Besey ağır yaralı olarak yerde yatıyordu. Ali bir ara saldırgandan kurtulmuş Besey'in yanına gelmişti. Onu bir an önce doktora götürmek istiyor, bunun yolunu arıyordu. Kendisi de yaralıydı ama yarası hafifti, hareketlerini engellemiyordu. Etrafta silahlar sıkılıyordu aralıksız. Bezeyin yapabildiği tek şey ellerini karnının üstüne koyarak çocuğunu korumaya çalışmaktı. Sanki bu yolla bebek korunabilirmiş gibi. Elif ana canilerin bütün engelleme çabalarına rağmen çırpınışlarıyla Besey'i askeri bir araca bindirerek doktora götürülmesini sağlamıştı. Yaralı Besey hastaneye kadar dayanmış, ameliyata alınmış ancak ne kendisi ne de bebeği kurtulamamıştı. Besey ve Ali'nin bebeklerini aldıkları beşik, bebeğin zıbını, bluzu hepsi yağmalanmıştı. Besey'in mezarı kendi köyündedir. Onun da adı konmamış bebeğinin de katilleri bulunamamış, bulunanlar bilinen klişe tanıma göre sadece cürme yalnız iştirak ettikleri için yargılanmışlardır. Sanki kavga eden komşulara gitmişler de orada istemeden kavgaya karışmışlar gibi yargılanmışlar, az cezalarla kurtulmuşlardı. İnsanlığın aklı ve vicdanı ile alay edercesine. Mezarımı derin kazın, halim duyan vursun dizin, benim musallığa taşıma, ana baba bebek yazın. Dedesi Mehmet Sunan'ın Mehmet'in mezar taşına yazdırdığı dörtlük. 19. ayrımın sonu sayfa 345.